Ayrım 31.
Rezop Şerim onun arkasından baktı. Yürürken incecik omuzları kalkıp iniyordu. Ahmet döndüğünde kız hala adamın uzaklaşan hayaline bakıp durmaktaydı. Ahmet pespembe tertemizdi. Saçları ıslakken taranmış, biri topuz halinde arkasına toplanmıştı. Desenli elbisesini, eskimiş çatlak ayakkabılarını giymişti. Kulaklarından o küçük küpeler sallanıyordu. Yaktım dedi. Orada durdum, sıcak sular üzerimden akıp akıp gitti. Bir bayan vardı orada. İsteyen her gün yapabilirmiş, öyle dedi. Sen de komitenin bayanları geldiler mi? Dedi kız. Sen de burada yan gelip oturdun, çadırı hiç toplamadın öyle mi? Ama bir yandan konuşurken bir yandan da çinko tabakları topluyordu. Toparlanmalıyız dedi. Hadi kıpırdan. Şu çuvalı elini al, yerleri şöyle süpürür gibi yap. Malzemeyi taşıdı, tavayı kutuya, kutuyu çadıra koydu. Yatakları düzeltti, emretti. İnan bana, ömrümde o su kadar sevdiğim, hoşlandığım şey olmadı. Rozov Şirin ses çıkarmadan emirleri uyguluyordu. Konu bugün gelir mi dersin? Belki, belki de gelmez, bilmem. Nerede olduğumuzu biliyor, eminsin değil mi? Tabii. Ana, sakın öldüğünü öldürmüş olmasınlar, yangında. Ana büyük bir güvenle, ona bir şey olmaz dedi. Canı istedim iyi bilir kaçmasını, fıldır fıldır. Tavşan gibi hızlı, tilki gibi kurnaz. Keşke gelse. Geldiği zaman gelir. Ana, işini görsen artık diyordum. Sence dans etmek, sahneye çıkmak günah mıdır? Çocuğumu düşürtür mü? Ana işini bırakıverdi. İki elini kalçalarına dayadı. Neler zırvalıyorsun sen? Hiç sahneye çıkmadın ki. Burada birileri yapmış. Kızlardan biri bebeğini düşürmüş. Ölüymüş bebek. Kan içindeymiş. Kefaret gibi. Ana ona baka kalmıştı. Kim söyledi sana bunu? Bir kadın geçiyordu, o söyledi. Sonra da şu beyazlar giymiş küçük adam geldi. Ondan olmamıştı dedi. Ana kaşlarını çattı. Rosa Şen dedi. Kendi kendini yemekten vazgeç. Kendini kuruyor, kuruyor, zorla ağlatıyorsun. Ne oldu sana anlayamıyorum. Bizim ailemizde kimse böyle yapmazdı. Başlarına gelene dayanmasını hep denirlerdi. Herhalde o konu olacak soktu bu fikirleri senin kafana. Kendini beğenmişin biriydi zaten. Tekrar ciddileşti. Rosa Şen, sen bir tek kişisin. Çevrede bir yılında başka insan var. Aralarında sana düşen yeri alman gerek. Öyle insanlar tanımışındır ki bu günah meselelerini kurarlar, kurarlar, kendilerini önemsel bir halk sanırlar. Ama Ana, kes sesini. Sesini kes, işine bak. Sen Tanrı'nın canını sıkacak kadar büyük de değilsin, önemli de değilsin. Kendini yemekten vazgeçmezsen elimin tersiyle bir tane çarparım, pişman olursun. Ateşin küllerini çukura süpürdü. Çevresindeki taşların tozunu aldı. Yolun ilerisinden komitenin yaklaşmakta olduğunu görüyordu. İşine bak dedi. İşte bayanlar geliyor. Çabuk ol ki gururla bakabileyim üzerine. Bir daha bakmadı ama. Yoldan gelenlerin yaklaşmakta olduğunun farkındaydı. Bunların komite olduğunu hiç kuşku yoktu. Üç bayandılar. Yıkanmış, en iyi elbiselerini giymişlerdi. Bir tanesi incecik dümdüz saçlıydı. Madeni çerçeveli gözlük takmıştı. İkincisi ufak tefek, tombulca, kıvırcık kır saçlı, ufacık şirin ağızlıydı. Üçüncüsü dev bir kadındı. Bedeni de, kalçası da iri at gibi kaslıydı. Güçlü, güvenli. Komite yoldan aşağı gururlu adımlarla yaklaşıyordu. Ana tam onlar gelirken arkasını dönmüş durumda olmayı ayarladı. Durdular, döndüler, yan yana dizildiler. İri yarı kadın gür bir sesle günaydın dedi. Bayan Cihot değil mi? Ana birden şaşırmış gibi olduğu yerde döndü. Evet, evet. Nereden bildiniz adımı? Biz komite olarak geldik dedi iri yarı kadın. 4 numaralı sağlık tesisinin kadınlar komitesiyiz. Adınızı bürodan aldık. Ahmet kekeledi. Henüz doğru dürüst toparlanamadık. Ben bir kahve hazırlayana kadar girip oturursanız gurur duyarım. Tombul komite üyesi adlarımızı vereceğiz dedi. Bayancıoğlu da adlarımızı söyle. Cesi başkandır diye açıkladı sonra. Cesi resmi bir sesle Bayancıoğlu bu Anne Littlefield, bu da Ella Summers'tır. Benim adım da Cesi Balık dedi. Tanışmaktan gurur duydum dedi Ana. Oturmaz mısınız? Henüz oturacak yerde yok diye ekledi. Ama biraz kahve yapayım. En resmi sesiyle yo hayır dedi. Zahmet etmeyin. Biz yalnızca nasılsınız diye bakmaya geldik. Burayı benimsemenize yardımcı olmak istedik. Jesse Barrett ciddi ciddi. En benim başkan olduğumu hatırlasan memnun olurum dedi ona. Evet tamam tamam. Ama gelecek hafta da benim başkan. Gelecek haftaya kadar bekle o halde. Ana'ya dönüp her hafta değişiyoruz diye açıkladı. Biraz kahve istemediğinizden emin misiniz? Ana çaresizlik içindeydi. Jesse hayır teşekkür ederiz diye kontrolü eline aldı. Önce size sağlık binasını gösterelim, sonra isterseniz sizi bayanlar kulübünü üye yazar, bir de görev veririz. Üye olmak zorunda değilsiniz tabii. Katılmak çok pahalı mı? Katılmak bedava, yalnız iş yapmak gerek. Tanındığınız zaman belki bu komiteye de seçilebilirsiniz. Bunlar yine kendini tutamayan Anne'den geliyordu. Arkadaşım Jesse tüm kampın komitesine de üye. Büyük komiteci o. Jesse gururla gülümsedi. Oy birliğiyle seçildim dedi. Evet Bayan Jod. Artık bu kampın nasıl yönetildiğini anlatma zamanı geldi size. Anne, bu benim kızım Rozeşan dedi. Nasılsınız dediler. Siz de gelseniz fena olmaz. Konuşan Jesse'ydi. Tavrı gururlu, sözleri prova edilmiş gibiydi. İşinize burnumuzu sokuyoruz sanmayın Bayan Jod. Bu kamptaki şeylerin pek çoğunu herkes kullanır. Kendi yaptığımız yasalarla yönetiliriz. Önce tesise gidelim. Orasını herkes kullandığından herkes temiz tutmak zorunda. Çamaşır küvetlerinin bulunduğu üstü açık kısma geldiler. 20 kadar küvet sıralanmıştı duvar dibine. 8'i kullanılmaktaydı. Kadınlar küvetlere eğiliyor, çamaşırlarını çitiliyor, bükerek sıktıklarını beton zemini üst üste giriyorlardı. Bunları her istediğiniz zaman kullanabilirsiniz dedi Jesse. Bir tek şey var, bıraktığınızda temiz olmalı. Çamaşır yıkayan kadınlar başlarını kaldırıp ilgiyle baktılar. Jesse yüksek sesle, bunlar Bayan Jod ve Rozeşan, buraya kalmaya geldiler dedi. Herkes Anna'yı koru halinde selamladı. Anna da onlara eğilerek selam verdi. Tanışmaktan gurur duydum dedi. Jesse komitenin önünde tuvaletlerin ve duşların bulunduğu tarafa doğru bakıyordu. Oraya daha önce girdim dedi Anna. Yıkandım bile. Evet, oraları yıkanmak için dedi Jesse. Aynı kural geçerli. Temiz bırakmanız gerek. Her hafta buraya yeni bir komite seçilir. Günde bir kere siler temizlerler. Belki de siz o komiteye girersiniz. Buraya gelirken kendi sabununuzu kendiniz getirmeniz şart. Sabun almalıyız dedi Anna. Sabunumuz bitti. Jesse'nin sesi saygı dolu bir tona büründü. Bu tür tuvaleti daha önce hiç kullandınız mı deyip parmağını tuvaletlere doğru uzattı. Evet efendim, daha bu sabah. İyi diye içini çekti Jesse. Ella Summers daha geçen hafta diye söze başlarken Jesse onun sözünü hemen kesti. Bayan Summers, bırakın ben söyleyeyim. Ella razı oldu, pekala. Jesse konuştu. Geçen hafta sen başkanken hepsini sen söylüyordun, bu hafta söze karışma lütfen. Hadi o kadının ne yaptığını anlat dedi Ella. Şey, gerçi dedikodu yapmak bu komiteye yakışmaz ama isim verecek değilim nasılsa. O bayan buraya komitenin ziyaretinden önce gelmiş, kocasının pantolonunu tuvaletin içine sokmuş, sonra da bunu hem çok alçak hem de çok dar yapmışlar diye yakınmaya başlamış. Yıkarken beli kopuyor insanı demiş. Ne diye biraz daha yükseğe takmamışlar ki demiş. Komite üyeleri bilmiş bilmiş gülümsediler. Eline söze karıştı. Bir seferde yeterince çamaşır almıyor içi demiş. Elle bunları söylerken Jesse'nin kendisine ters ters bakışını çağdırış etmedi. Jesse, tuvalet kağıdıyla da başımız dertte dedi. Kurallara göre buradan kağıt alıp götürmek yasak. Dilini ayıplarcasına damağında şaklattı. Tuvalet kağıdı için tüm kamp halkından para toplanır. Bir an sessiz kaldı sonra itiraf etti. 4 numara hepsinden fazla kağıt kullanıyor. Biri çalıyor kağıtları. Bayanlar genel toplantısında konuşuldu. 4 numaranın bayanlar tarafı çok fazla ziyan ediyor. Toplantıda bile söylendi. Anna bu sözleri soluk soluğa bir heyecanla dinliyordu. Çalmak mı? Ne diye? Şey, daha önce de dertlerimiz oldu dedi Jesse. O sefer günde 3 küçük kız çocuğu vardı. Kağıttan kendilerine bebekler kesiyorlardı. Yakaladık sonunda. Ama bu sefer bilemiyoruz. Yeni kağıt takmamız da bitmesi bir oluyor. Toplantıda da söylendi. Bir bayan dedi ki, rulolara birer zil takalım. Bir tur dönünce hemen zil çalsın. O zaman herkesin ne kadar kullandığı bilinir dedi. Jesse başını iki yana salladı. Bilemiyorum. Bir haftadır dertliyim. Birisi 4 numaradan tuvalet kağıdı çalıyor. Kapı aralığından sızlanan bir ses duyuldu. Bayan Balit. Komite döndü. Bayan Balit, konuştuklarınızı duydum. Kapı içinde yüzü kıpkırmızı, vücudu ter içinde bir kadın duruyordu. Toplantıda konuşamadım Bayan Balit. Yapamadım. Gülerler falan diye. Neden söz ediyorsunuz? Jesse o tarafa yürüdü. Şey, biz hepimiz, yani belki bizden oluyor. Ama çalmıyoruz Bayan Balit. Jesse onun üstüne gitmeyi sürdürüyordu. Şaşkın itirafçının her yanından boncuk boncuk terler fışkırmaktaydı. Başka çaremiz yok Bayan Balit. Ne dediğinizi açık söyleyin dedi Jesse. Bu bina tuvalet kağıdı yüzünden bütün kampa rezil oluyor. Bütün hafta Bayan Balit ne yapabiliriz? Biliyorsunuz benim 5 kızım var. Ne yapıyorlar kağıdı? Jesse korku yaratıyordu. Kullanıyorlar. Vallahi yalnızca kullanıyorlar. Ama hakları yok. 4-5 parça yeter. Nesi var kızların? İtirafçı kuzu bilemesi gibi bir sesle cırt oldular dedi. 5'i birden. Paramız bitmişti. Koruk yediler. 5'i birden sancılandılar. Sonra da cırt oldular. 10 dakikada bir buraya taşınıyorlar. Çocuklarını savundu. Ama çalmıyorlar. Jesse içini çekti. Söylemeniz gerekirdi dedi. İnsan söyler. Bakın 4. tesis rezil oldu. Sırf siz söylemediniz diye hem de. Herkes isel olabilir. Zayıf ses sızlandı. Koruk yemelerine engel olamıyorum bir türlü. Gittikçe daha beter oluyorlar. Ella Summers patladı. Yardım, yardıma başvurmalı. Jesse ona döndü. Ella Summers, sana son defa söylüyorum, başkan sen değilsin. Kadına baktı. Hiç paranız yok mu Bayan Joyce? Kaldırın başınızı lütfen dedi Jesse. Suç değil mi bu? Şimdi güle oynaya Wheat Pitch bakkaliyesine gidin. Oradan biraz erzak alın. Kampın orada 25 dolarlık kredisi var. Siz 5 dolarlık alın. İş bulunca merkez komitesine ödersiniz. Bayan Joyce, bunu biliyordunuz diye ekledi ciddi bir sesle. Nasıl aç bıraktınız kızlarınızı? Biz hiç sadaka almış insanlar değiliz dedi Bayan Joyce. Bu sadaka sayılmaz. Siz de bal gibi biliyorsunuz. Jesse hırslanmıştı. Hepsini anlattık. Bu kampta sadaka yok. Sadakaya izin vermeyiz. Siz hemen dükkana gidip erzağı alın. Fişini de bana getirin. Bayan Joyce çekingen bir sesle ya hiç ödeyemezsek dedi. Uzun süredir işsiziz. Ödeyebilirseniz ödersiniz. Ödeyemezseniz o bizim sorunumuz değil. Sizin de sorununuz değil. Biri bu kamptan gitti. Borcunu 2 ay sonra yolladı. Kızlarınızı bu kampta aç bırakmaya hiç hakkınız yok. Bayan Joyce silmişti. Evet efendim dedi. Biraz peynir alın kızlara. İshale iyi gelir. Peki efendim. Bayan Joyce kapıdan acele çıktı. Jesse bir hışımla komiteye döndü. Böyle dik başlılık etmeye hakkı yok. Hakkı yok. Hele de kendi insanlarımıza bunu yapmaya hiç hakkı yok. Anne Littlefield, o da geleli çok olmadı dedi. Belki de bilmiyordu. Belki daha önce bir ara sadaka kalmak zorunda kaldı ya da... Yok, beni susturmaya çalışma Jesse. Bir iki söz söylemeyi elde etti hakkım var. Anne'ye doğru döndü. İnsan bir kere sadaka aldım, içinde olmaz bir yere açılıyor. Gerçi buradaki sadaka değil ama insan bir kere almışsa unutamaz işte böyle. Herhalde Jesse hiç almamış. Almadım dedi Jesse. Ben aldım. Geçen kıştı. Açlıktan ölmemize ramak kalmıştı. Ben, kocam ve çocuklar. Yağmur bardaklardan boşalıyordu. Adamın biri bize misyonerlere gitmemizi önerdi. Elin gözleri öfkeliydi. Karnımız açtı. Bir yemek için yalvarttılar bizi. Gururumuzu sildiler. Bizi nefret ediyorum onlardan. İşte belki Bayan Joyce de sadaka almıştır. Belki bunun sadaka olmadığını bilmiyordur. Bayan Joyce, bu kampta hiç kimsenin bu yolda kasılmasına, kabarmasına izin vermeyiz. Kimsenin bir başkasına bir şey vermesine de izin vermeyiz. İsterlerse kampa verebilirler. Kampta kimin ihtiyacı varsa ona verir. Bizde sadaka yoktur. Sesi öfkeli ve boğuktu. Nefret ediyorum onlardan dedi. Daha önce erkeğimi cenik görmemiştim. Ama onlar, o misyonerler onu da yaptı ona. Jesse başını salladı. Ben de duydum öyle yaptıklarını dedi alçak sesle. Duydum. Hadi bayancı oldu dolaştırmamız gerek. Ana çok naziksiniz dedi. Dikiş odasına gidelim diye öneride bulundu. İki makinemiz var. Yorgan da dikiyor, elbise de. Belki orada çalışmak istersiniz. Komite Anna'yı ziyarete gelirken Ruth ile Winfield göze görünmeden gerileyip yok oldular. Winfield, ne diye gidip dinlemiyoruz diye sordu. Ruth onun koluna sarıldı. Olmaz dedi. O sersemlerin yüzünden yıkadılar bizi. Gitmeyiz onlarla. Winfield, Hila için beni gambazladın dedi. Ben de o bayanlar için ne dediğini söylerim. Ruth'un yüzünden bir korku gölgesi geçti. Sakın ha, ben Hila'yı senin kırmadığını biliyordum da ondan söyledim. Hiç de bilmiyordun dedi Winfield. Ruth, hadi etrafı dolaşalım diye konuyu değiştirdi. Çadırlar boyunca yürüyüp her birinin içine bakmaya başladılar. Utanır gibi bir halleri vardı. Aptal aptal bakıp duruyorlardı çadırlara. Sıranın sonunda düz bir alana kroket sahası kurulmuştu. Yarım düzine kadar çocuk orada ciddi ciddi oyun oynuyordu. Bir çadırın önünde yaşlıca bir kadın kerevete oturmuş oyunu seyretmekteydi. Ruth ile Winfield hemen ortaya koştular. Biz de oynayalım diye bağırdı Ruth. Biz de girelim. Çocuklar onlara baktılar. Örgülü saçlı bir kız, gelecek oyunda girersiniz dedi. Ruth bu sefer ben hemen oynamak istiyorum diye bağırdı. Hemen oynayamazsın, ancak gelecek oyuna. Ruth hızlıca alanın ortasına yürüdü. Ben oynayacağım dedi. Örgü saçlı elindeki sopaya sımsıkı sarıldı. Ruth bir çırpıda onun üzerine sıçradı, suratına bir tokat attı, kızı itti. Sopayı zorla elinden aldı. Oynayacağım dedim, dedi zafer dolu bir sesle. Yaşlı kadın yerinden kalktı, alana doğru yürüdü. Ruth sopaya sımsıkı sarılırken kadın kaşlarını çattı. Kadın, bırakın da o oynasın dedi. Hani geçen hafta Ralph'e nasıl yapmıştınız? Çocukların hepsi sopalarını yere bıraktılar, sessiz alandan çıktılar. Biraz uzakta durup ifadesiz gözlerle baktılar. Ruth onların arkasından bakıyordu. Sonunda topa vurdu, peşinden koştu. Hadi gel Winfield, bir sopa kap diye seslendi. Sonra dönüp şaşkın bakışlarla baktı. Winfield da seyreden çocukların arasına karışmıştı. O da ablasının ifadesiz gözlerle bakıyordu. Ruth meydan okurcasına topa bir daha vurdu, yerden toz kaldırdı. Eğleniyormuş gibi numara yapıyordu. Çocuklar orada öylece durmuş bakıyorlardı. Ruth iki topu yan yana koydu, ikisini birden vurdu. Kendisine bakan gözleri arkasını döndü, sonra tekrar yüzünü döndü. Sopa elinde onlara yaklaştı. Gelin oynayın dedi. O yaklaşırken onlar sessizce gerilediler. Ruti onlara yine baktı, sonra sopayı elinden attı. Ağlaya ağlaya çadıra doğru koştu gitti. Çocuklar tekrar alana yürüdüler. Örgü saçlı kız Winfield'a gelecek oyuna girebilirsiniz dedi. Seyreden bayan çocuklara dönüp de doğru dürüst davranırsa alın aranıza dedi. Sen kendin ona karşı pek iyi davranmadın Amy. Oyun devam etti. Bu arada Joe'ların çadırında Ruti oldukça mutsuz hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kamyon çok güzel yollardan meyve bahçeleri arasından geçiyordu. Ağaçlarda şeftalilere renk gelmeye başlamıştı. Bağlardan salkımlar solgun yeşil, ceviz ağaçlarının dalları yolun üzerine uzanmıştı. Her giriş kapısında el yavaşlıyordu. Ama her kapıda aynı levha vardı. Adama ihtiyaç yok, girilmez. El, baba dedi, şu meyveler olduğu zaman garanti iş çıkacak. Garip bir yer. Daha sen sormadan iş yok diye cevap veriyorlar. Kamyonu yavaş yavaş sürdü. Baba, belki yine de girip acaba nerede iş vardır diye sorsak iyi olur dedi. Onu yapabiliriz. Yolun kenarında mavi tulum ve mavi gömlek giymiş bir adam yürüyordu. En ona doğru yaklaştı. Hey bayım diye seslendi. İş nerede var biliyor musunuz? Adam durdu sırıttı. Ağzında hiç diş yoktu. Bilmiyorum dedi. Siz biliyor musunuz? Ben bir haftadır yürüyorum hala bulamadım. Şu devlet kampında mısınız diye sordu el. Öyle. Atla öyleyse. Arkaya bin birlikte arayalım. Adam kasa korkuluklarına basıp içeri atladı. Baba pek iş bulacakmış gibi gelmiyor içime dedi. Ama herhalde yine de aramak gerek. Nereye bakacağımızı bile bildiğimiz yok. Kamptakilere danışmalıydık dedi el. Sen nasılsın Can amca? Her yanım ağrıyor. Her yanım. Belliydi zaten böyle olacağı. Kendi aileme zarar vermeden çekip gitsem iyi olacak. Baba elini John'un dizine dayadı. Buraya bak dedi. Sakın gideyim deme. Durmadan insan kaybediyoruz. Dedeyle nine öldü. Noah ile Kuni kaçtı. Papaz ise hapiste. İçime doğuyor. O papazı yine göreceğiz biz. El vites kolunun topuzunu yokladı. Sezgiler duyacak kadar sağlam değilsin bugün dedi. Boş ver onu. Kampa dönüp konuşalım. Nerede iş varmış öğrenelim. Bulanık suda balık avlıyoruz. Kamyonu durdurdu. Pencereden eğildi. Arkaya seslendi. Hey baksana. Kampa dönüp iş nerelerde vardır diye sormak istiyoruz. Boşa benzin yakmakta anlam yok. Adam yan taraftan sarktı. Bana göre hava hoş dedi. Taban birim patlamıştı. Ta bileklerime kadar ağrıyor ayaklarım. Ağız atacak lokma da yok. El yolun orta yerinden döndü, ters yönde ilerlemeye koyuldu. Baba, ana bozulacak dedi. Hele de Tom bu kadar kolay iş bulunca. Belki de bulmamıştır dedi El. Belki o da aramaya çıkmıştır. Ah bir garajda iş bulabilseydim. Çabuk öğreneyim ben o tür şeyi. Seviyorum da. Baba humurdandı. Sessizce kampa doğru sürdüler. Komite gittikten sonra ana çadırın önündeki sandığın üzerine çöktü. Çaresiz bakışlarını Rozov şerine çevirdi. Eh dedi, yıllardır böylesine keyiflenmemiştim. Ne nazik kadınlardı değil mi? Ben kreşte çalışacağım deyiverdi Rozovşar'ın. Bana kendileri söylediler. Bebeklere nasıl bakılacağını falan hep öğreneceğim. Biliyor olacağım. Ana şaşkınlıkla başını salladı. Erkeklerin hepsi iş bulsa ne güzel olmaz mıydı diye sordu. Onlar çalışır biraz para gelmeye başlardı. Gözleri boşlukta gezindi. Onlar işte çalışır biz de burada çalışırdık. Bu tatlı insanlar arasında. Kendimize gelir gelmez ilk önce bir ocak alırdım. Soba, ocak. Güzel bir şey. Pahalı olmuyor onlar zaten. Sonra çadır alırdık kocaman. Sonra belki yatak olarak elden düşme yaylı somyalar. Bu çadırı yalnızca altında yemek yemek için kullanırdık artık. Cumartesi gecesi düzenlenen dansa gidelim. İsterseniz konuk da davet edebilirsiniz diyorlar. Belki erkekler davet edecek birileriyle tanışırlar. Rozovşar'ın yolun ilerisine doğru baktı. Bebeği düşürürsün diyen kadın kes artık diye uyardı ana onu. Rozovşar'ın alçacık sesle işte karşıda dedi. Buraya geliyor galiba. Evet işte geliyor ana. Sakın ona izin... Ana döndü, yaklaşmakta olan kadına baktı. Merhaba dedi kadın. Adım Bayan Sandry, Lisbeth Sandry. Bu sabah kızınızı gördüm. Merhaba diye karşılık verdi Ana. İçiniz huzurlu mu? Oldukça dedi Ana. İnançlı mısınız? İnançlıyım. Ana'nın yüzü kapanık, sanki bir beklenti içindeydi. Sevindim dedi Lisbeth. Burada günahkarlar pek kalabalık. Yanlış yere geldiniz. Her taraf kötülük dolu. Kötü insanlar, kötü işler. İmanlı bir Hristiyanın dayanabileceği cinsten şeyler değil. Etrafımız günahkar dolu. Ananın yüzü biraz kızardı. Ağzı sımsıkı gerilip kapandı. Sonra birden, bence çok iyi insanlar var burada dedi. Bayan Sandrin'in gözleri ona baktı. İyi mi diye bağırdı. Danslar yapılıyor. İnsanlar kucaklaşıyor da hala iyi mi oluyor? Bakın, söylüyorum size. Kutsal ruhun bu kampta zerre kadar şansı yok. Dün gece Veit Peş'teki bir duaya katıldım. Papaz ne dedi biliyor musunuz? Kampın kötülüğü fakirlerin zengin gibi olmaya kalkışması dedi. Günahlarına ağlayacakları yerde dans edip kucaklaşıyorlar dedi. Öyle dedi. Bu gece buraya gelmeyen herkes günahkardır dedi. Duymak, dinlemek zevk veriyordu insana. Ruhumuzun kurtulduğunu hissettik. Dans etmedik. Anne'nin yüzü iyice kızarmıştı. Yavaşça ayağa kalktı. Bayan Sandrin'in karşısına dikildi. Çekil git buradan dedi. Beni günaha sokmadan, bela okumadan git. O ağlamalarına, inlemelerine git. Bayan Sandrin'in ağzı açık kaldı. Bir adım geri çekildi. Sonra birden öfkelendi. Sizi dini bütün Hristiyanlar sanmıştım dedi. Öyleyiz. Hiç de değilsiniz. Bal gibi günahkarsınız hepiniz. Duada da anlatacağım bunları. Kara ruhunuzun alev alev yandığını görebiliyorum. Şu kızın karnındaki masum bebeğin bile yandığını görüyorum. Rozov Şerin'in dudaklarından bir çığlık koptu. Anne eğildi, yerdeki odunlardan birini eline aldı. Defol dedi buz gibi bir sesle. Bir daha geleyim deme. Senin gibileri daha önce de gördüm. Hoşuna gidiyor bunlar değil mi? Bayan Sandrin'in üstüne yürüdü. Kadın bir an geriledi, sonra birden kafasını arkaya atıp ulumaya benzer bir ses çıkardı. Gözleri yukarı doğru kaydı. Omuzları, kolları yanlarına sarktı. Ağzının kenarından kalın bir sicim gibi sali akmaya başladı. Bir daha, bir daha uludu. Derinden gelen hayvan ulumasına benzer sesler çıkarıyordu. Başka çadırlardan kadın ve erkekler fırlayıp koştular. Hepsi korkmuş, hepsi sessizdiler. Kadın yavaş yavaş dizüstü çöktü. Ulumaları titrek, kesik iniltilere dönüştü. Yan devrildi. Kolları, bacakları kıvrıldı. Açık duran göz kapaklarının içinden gözlerinin yalnızca akı göründü. Adamın biri alçak bir sesle ruh girdi içine dedi, ruh girdi. Anne durmuş yerde kıvranan zavallıya bakıyordu. Ufak tefek kamp müdürü rahat adımlarla yaklaştı. Bir sorun mu çıktı diye sordu. Kalabalık yarıldı, onun geçmesi için yol verdi. Adam yerdeki kadına baktı. Hay Allah dedi, yardım edin de çadırına götürelim. Sessiz kalabalık kararsız ayak değiştirip duruyordu. İki erkek eğilip kadını kaldırdılar. Biri koltuk altlarından, öteki ayaklarından tutmuştu. Taşıyıp götürdüler. Kalabalık yavaşça onların arkasından seyretti. Rozov Şerin tentinin altına girdi, şilteye uzandı, battaniyeyi çekip suratını örttü. Müdür Anna'ya baktı. Sonra gözleri Anna'nın elindeki sopaya kaydı. Vurdunuz mu ona diye sordu. Anna uzaklaşan kalabalığın ardından bakmayı sürdürüyordu. Başını yavaşça yana salladı. Hayır ama yapardım da. Bugün iki kere kızımı üzdü. Müdür vurmamaya çalışın dedi. Sağlığı pek iyi değil, hiç iyi değil. Yavaş sesle ekledi. Keşke buradan gitse, ailesini de götürse. Onun bu kampta açtığı dertlerin sayısı başkalarının açtıklarının toplamından fazla. Anna kendini kontrol etmeyi başarmıştı. Bir daha gelirse belki kendimi tutamam, vururum dedi. Kızımı daha fazla üzmesine izin veremem. O konuda kaygılanmayın Bayan Jod. Onu bir daha görecek değilsiniz. Hep yeni gelenlere musallat olur. Bir daha gelmeyecektir. Sizi günahkar sayıyor artık.